tadımız ve
yemek.
Hayatın sesleri. Efendim merhabalar, 15.04'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve işte hayatın sesleri başladı. Hoş geldiniz diyoruz hepiniz programımıza. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza, her zaman olduğu gibi. Bizlere program boyunca ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 sevgili dinleyenlerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz biliyorsunuz. Sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri olarak aradığınızda Facebook'tan ve Twitter'dan ulaşmanız mümkün dedikten sonra. Şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinleyelim.
Ağlamam artık bir tanere, ağlamam artık.
Ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık üzenlere, ihanet eden.
...15.9'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın seslerinde bir genç girişimci var stüdyo konuğumuz. Bilgisayar mühendisi sevgili Zafer Elcik bizlerle birlikte. Merhabalar,
merhaba,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bir uygulamadan söz edeceğiz bugün dinleyicilerimiz. Aslında bir eğitim metodu bu. Otizmli bireylere eğitimlerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde vermek için bir uygulama geliştirdiniz. Otsimo. Bu uygulamadan söz edeceğiz ama önce bir otizmi dinleyicilerimize şöyle hatırlatarak başlayalım isterseniz.
Otizm aslında hep hayatımızda olan bir rahatsızlık. Çevremizde bir sürü otizmli insan var. Son yapılan araştırmalara göre 60 çocuktan biri otizmli olarak doğuyor. Peki otizm nedir dediğimiz zaman aslında pek bir karşılığını bulamıyoruz. Otizm 3 yaşından önce başlayan bir zihinsel rahatsızlık. Otizmli çocuklarda özellikle öğrenme bozuklukları, tekrarlanan davranışlar ve dikkat dağınıklıkları görülüyor. Ve tek çözüm yöntemi erken eğitim almaları. Bu sayede toplumda bizimle beraber yaşayabiliyorlar ve hayatlarını sürdürebiliyorlar. Biz de aslında bu eğitime ulaşmadaki sorunları görüp bunun üzerine çalışmaya başladık.
Peki nedir sizi bu çalışmaya iten sebep?
Benim kardeşim otizmli. 15 yaşında şu an. İlk kardeşimi okula götürürken özellikle bu eğitim sisteminde otizmli çocuklar Türkiye'de 2 saat eğitim alabiliyorlar haftada devlet tarafından. Ama otizmli olmayan çocuklar 30 saat eğitim alabiliyorlar. Tek çözüm eğitimken 2 saatlik bir eğitim tabii yetersiz geliyor.
Evet.
Biz de hem de kardeşim için hem de onun çevresindeki çocuklarla da tanıştıkça aslında bu eğitimi nasıl daha çok ailelere ve çocuklara ulaştırabiliriz? Onun üzerine çalışmaya başladık.
Çalışmaya başladık derken tek başınıza yola çıkmadınız herhalde.
Aynen. O zamanlar üniversiteden en yakın arkadaşım Sercan'la beraber oyun firmasında çalışıyorduk bir tane. Oradan istifa ederek aslında ilk otizmli çocuklar için mobil eğitim oyunları geliştirmeye başladık. İçinde şu an otizm uygulamasından biraz bahsedersem aslında 50'den fazla farklı oyun var. Ve her oyun farklı bir alan için uzmanlarla beraber geliştiriliyor. Dil terapisi, bilişsel gelişim, küçük kas gelişimi gibi çocukları hayata hazırlayan oyunları daha eğlenceli bir hale getiren.
Peki siz mi hazırladınız tüm bu eğitim metotlarını?
İlk başta başlarken hala öyle. Özellikle otizm vakıfları ve okullarıyla çok yakın çalışıyoruz ama hem de takımımızın içinde eğitimci ve psikolog da bulunduruyoruz. Bu sayede aslında ne gerekiyorsa onu sunmaya çalışıyoruz. Başlarken nasıl yaptık derseniz özellikle Tohum Otizm Vakfı, Otizmli Çocuklar Derneği gibi derneklerle beraber onların öğretmenleriyle beraber tasarladık. Şu an hem onların destekleriyle hem de kendi takımımızın içindeki uzmanlarla beraber tasarlıyoruz.
Peki nereden erişiliyor? Nasıl erişiliyor bu metotlara, oyunlara?
Oyunlarımız bizim erken yoğun eğitimi amaçlıyor. Bahsettiğim gibi çocuklar erken ve yoğun eğitim alabilirlerse okullara...
Erken ve yoğun eğitim 3 yaşından itibaren mi başlayan
3 yaşından itibaren başlayan ve 40 saati bulan eğitim almaları gerekiyor haftada. Ve buna ulaşması ne yazık ki çok maliyetli. Yani asgari ücretin 5 katı gibi ücretler vermek gerekiyor Türkiye'de özel okullara. Biz de biraz daha ulaşılabilir bir yöntem olan teknolojiyi seçtik. Herhangi bir uygulama marketinden, işte Android kullanıyorsa Play Store'dan, iOS kullanıyorsa App Store'dan Otsimo yazarak ücretsiz olarak indirip hemen aslında deneyimleyebilirler uygulamayı. Hı hı. Kendi çocuklarında da veya yakınlarında da var.
Evlerde de deneyebilirler. Çünkü sadece okullarda verilen bir metot olmaktan öte bir sistem galiba.
Ya bizim amacımız, ben de bir otizmli kardeş abisi olarak aslında Evde kardeşime nasıl yardım edebilirim? Evde ona nasıl bir şeyler öğretebilirim? Biraz öyle başladık. İlk renkleri öğreten bir oyun yapmıştım kardeşime. Sonrasında bunu nasıl daha çok kişiye ulaştırırız ve daha çok materyal geliştiririz diye. Çünkü renkleri öğretmeyi başardık. Aslında Otisim uygulaması daha çok aile öncelikli bir uygulama. Yani çok daha kolay bir şekilde evde eğitim vermeyi amaçlıyor.
Yani ailelere de yol gösteriyorsunuz aynı
evet,
zamanda.
Evet, uygulamanın içinde hem aile bölümü var hem çocuk bölümü var. Çocuk bölümünde çocuklar için oyunlaştırılmış oyunlar varken aile bölümünde de bunları nasıl uygulayacaklarını evde anlatıyor ve onlara ayarlar sunuyoruz kendi çocukları için özelleştirebilsinler diye. Aslında bizim amacımız bu, hani alınamayan o 2 saat eğitim alabiliyor dedik ya ayda, evet. 8 saat. Aslında biz bu alınamayan 100 saatlik eğitimi ailelere bir araç sunarak, hepimizin elinde olan akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar üzerinden onlara ulaştırmaktı. O yüzden daha çok evde kullanılmaya, birebir çocuğunuzla oynayarak çok basit bir şekilde evde eğitim vermeye yönelik bir uygulama.
Evet, ama bu uygulamanın sonucunda bir ücret var mıdır?
Uygulama şu şekilde, biz bir sosyal girişimiz. Bu işten kar amacı gütmüyoruz. Ama Otisimo'yu indiriyorsunuz. İlk 12 oyuna da tamamen ücretsiz ulaşıyorsunuz. Sonraki oyunlara aylık 10 liralık bir ücret veriyorsunuz. Bu da bizim aslında yeni oyunlar yapmamızı, devam ettirmemizi sağlıyor. Şu an işte dünya üzerinde 50 bine yakın üyemiz var. 91 ülkeden.
Dünya üzerinde.
Hem İngilizce hem Türkçe yapıyoruz. O yüzden Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden de var. Ne Almanya'dan
peki,
da var.
Peki dünyada başka örnekleri var mı?
Dünyada aslında bu otizm eğitimini ilk defa mobil uygulama olarak insanlara ulaştırmış biz varız.
Ne güzel, kutluyoruz sizi.
Sağ olun, teşekkür ederim. Ama farklı farklı alanlarda da otizm için çalışan teknoloji şirketleri var.
Var.
İşte materyaller geliştirenler olsun, onlar için özel kıyafetler geliştirenler olsun, farklı teknoloji şirketleri de var.
Şimdi tabii otizmli bireyler için teşvik ve takdir çok önemli. Oyunların içerisinde bunlara da yer veriyorsunuz herhalde, değil mi?
Evet, biz ona işte pozitif olumlama, pozitif reinforcement dediğimiz özel bir otizm eğitiminde bir metodoloji var. Uygulamalı davranış analizi, ABA, Applied Behavior Analysis'in bir parçası. Bu metodu kullanıyoruz biz bütün oyunlarımızda. Bu kanıtlanmış bir metodoloji, yani otizmli çocuklarda iyileştirme görüldüğü kanıtlanmış bir metodoloji. Burada işte doğru yaptıklarında özellikle yıldızlar veriyoruz. Yanlış yaptıklarında onları asla diğer oyunlar gibi cezalandırmıyoruz. Yani otizmli olmayan çocuklar için yapılan oyunlardan çok farklı bir deneyim sunuyoruz içeride. Onları daha çok doğru yapmaya teşvik eden, yanlışlarını ise cezalandırmayan ve sürekli olarak onları daha iyiye götüren bir metot kullanıyoruz içeride.
Ne güzel. Ne kadar zamanlık bir çalışma sonucunda ortaya çıktı bu metot?
İlk sürümünü biz öğretmenlerle ve kendi 2-3 kişilik o zamanlar çalışarak 6 ayda çıkarmıştık. Ama Otimo sürekli gelişen bir uygulama. 4 oyunla başlamıştık biz yapmaya. Şu an 51 tane oyun var. Her ay yeni 2 tane eğitsel oyun ekliyoruz sistemin içine.
Yaşlara göre midir?
Aslında işte ondan bahsediyordum. 3 ile 10 yaş arasını şu an hedefliyoruz. Erken yoğun aşamada verilmesi gereken şeyleri verip aslında bu çocuklarımızın kaynaştırma okullarına ve diğer yaşıtlarıyla aynı sınıflarda okumasını amaçlıyoruz. Bu sayede erken yoğun eğitimi çok önemsiyoruz. Yaşlara göre değil, daha çok bozukluk veya bozukluk demeyelim ama zorlanılan alanlara göre eğitim materyalleri geliştiriyoruz. Mesela işte kas gelişiminde sorun varsa onun üzerine veya iletişim problemi çekiyorsa, ki otizmli çocukların %50'si hayatlarının uzun bir döneminde çekiyor. Onlar için işte dil terapisi uygulamaları, konuşmaları için uygulamalar gibi farklı alanlarda farklı materyaller geliştiriyoruz.
Evet. Peki okullarda bu eğitimin rolü var mı?
Var. Türkiye'de Otisim uygulamasını kullanan bizim bildiğimiz 5 tane okul var. Direkt eğitimlerinin içinde kullanıyorlar. Bunlara işte vakıf, çok büyük vakıfların okulları da dahil veya özel okullar da dahil. Öğretmenler de aslında Otsimo'daki oyunları ve uygulamaları okulda da kullanıyor. Bu sayede hem evde ödevlendirme yapabiliyorlar velileri için. Yani veliler artık evde bir şeyler yapabiliyor, eğitime katılabiliyor. Hem de okulda da devam ediyor. Bu sayede okul, aile, öğrenci üçgenini kurabiliyoruz uygulama evet. içerisinde.
Peki ülkemizde ne kadar otizmli çocuk var biliyor musunuz acaba sayısını?
Yani en son TÜİK'in yaptığı araştırmalara göre de 5. Çocuk Gelişim Kongresi'nde açıklanmıştı. Her işte 60 çocuktan biri otizmli. Bu da 352 bin otizmli çocuk olduğunu, 1,5 milyona yakın da otizmli birey olduğunu söylüyor Türkiye'de aslında bize. Aileleriyle beraber 4-4,5 milyon kişi bu otizmden etkileniyor ve hayatlarında bir döneminde bu eğitime ulaşmada sıkıntı çekiyor.
Peki bunların ne kadarı yararlanıyorlar acaba Otsivo'da bu eğitim metodundan? Bununla ilgili bir bilginiz, bir geri dönüş var mı?
Şimdi Otsimo'da bizim kişisel hikayelerimiz var. Okula kabul alan çocuğumuz, okuma yazma öğrenen çocuğumuz. YouTube'da paylaşmaya çalışıyoruz izin veren ailelerden. Ama aynı zamanda bu şekilde işe yaradığını biliyoruz. Aynı zamanda rakamsal olarak da kaç kişi Türkiye'den üye olmuş onu biliyoruz. Türkiye'den şu an 27 bin üyemiz var kayıtlı olarak. Bu da yani yaklaşık en azından 25 bin otizmli çocuğa ulaştığımızı gösteriyor Türkiye içinde. Bizim yaş grubumuzda 3-10 yaş arasında Türkiye'de yaklaşık 80 ile 100 bin otizmli birey var. Daha gidecek yol var. Bu konuda da hem bakanlıkla çalışmaya çalışıyoruz hem de kendi imkanlarımızla aslında çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz.
Keşke devlet okullarında da bu eğitim metodu kullanılabilse aslında değil mi sevgili Zafer
abi? Aynen, şu an için 5-6 okulla sınırlıyız. Özellikle bu tablet ve o ortamın yaratılması biraz maliyetli olduğu için. Keşke devlet okullarında da öğretmenlerimizin imkanları olsa da biz de Otsimo'yu bütün çocuklara ulaştırabilsek. Çünkü ilk çıkış amacımız da aslında kardeşime bir şeyler yapmaktı. Sonra işte bunu onun arkadaşlarına yapmaktı. Sonuçta Türkiye'deki bütün otizmli çocuklar kardeşimin arkadaşı sayılır. O yüzden aslında onlara ulaştırmak en büyük gayemiz.
Ne güzel. 3 kişi yola çıktınız ama şu anda kadronuz kaç? Yelpaze genişleyerek, metotta büyüyerek devam ediyor, edecek galiba.
Şu an 10 kişilik bir ekip var. İçeride kendi tasarımcısı, yazılımcısı, öğretmeni olan. Bu 10 kişilik ekiple sadece Otsimo'yu yapmaya çalışıyoruz. Sadece yeni eğitim materyalleri geliştirmeye çalışıyoruz. Hem bu sayede daha kaliteli içerikler üretme amacımız var. Hem de daha çok çocuğa ulaşma amacımız var. Umarım, ya daha 2,5 senedir yapıyoruz bu arada. Hatta 2,5 sene bile olmadı. Umarım bir sonraki sene sizle tekrar konuştuğumuzda bu sefer 100 bin çocuğa, 200 bin çocuğa ulaşmış oluruz. Belki o zaman daha güzel şeyler konuşuyor oluruz.
Umarız. Gerçekten sizi bu anlamda kutluyoruz. Tabii bu çalışma size bir takım ödüller de getirdi galiba, değil mi?
Evet, yani özellikle yurt dışında ilk Berkeley Üniversitesi'nde Amerika'da Avrupa'nın en iyi sosyal girişimi seçilmiştik. Yine en iyi sosyal girişim seçildik EO tarafından geçtiğimiz sene. Türkiye'de de birçok farklı ödül alabildik. En iyi iş fikri ödülü almıştık TÜSİAD'dan. Yine öğretmenler arasında verilen ödüller aldık. En iyi engelsiz şirket ödülünü almıştık geçen sene ki bizden önce çok büyük firmalar almıştı. İlk defa küçük bir girişiminde onların arasında ödül alabildiğini gördük. Bu tabii bizi çok mutlu ediyor çünkü bizi en çok mutlu eden şey çocukların hikayeleri. Sonra da bu tarz ödüller ki bu bizim takım içinde de daha fazla oyun geliştirmeye veya daha fazla çalışmaya bizi iten şeyler oluyor.
Evet, gerçekten kutluyoruz. Çünkü çok özverili, muhteşem bir çalışma, bir eğitim metodu bu. Hatta bu metodu hazırlarken okulu da birazcık aksatmışsınız galiba, değil mi?
Evet, işte Otsimo'ya biz öğrenciyken başlamıştım ben, 3. sınıftayken. Sercan da öyle. İkimiz de okulunu bir sene uzatmak zorunda kaldık aslında. Çok fazla Bir anda çok büyüdü işler ve yetişebilmek için daha çok insana öyle bir durum oldu. Ama şu an işte bitiriyoruz, yeni bitiriyoruz.
Ama sonuca baktığımızda gerçekten değer böyle bir çalışma için.
Tabii tabii, yani biz ikimiz de bunun böyle olacağının farkındaydık ve böyle olması gerektiğini de gördük. Yani daha fazla çocuğa ulaşmak için ve birkaç hayata dokunmak için bile değerdi.
O zaman hayatlara dokunmaya devam edeceksiniz. Sizin de söylediğiniz gibi belki önümüzdeki yıl yine hayatın seslerine konuk olacaksınız. Ve o gelişmeleri daha yakından takip edip biz de dinleyicilerimizle paylaşabileceğiz. Uygulama hakkında nasıl daha fazla bilgi alabilirler dinleyicilerimiz? Bir adres verebiliyor muyuz?
otsimo.com adresinden uygulama hakkında bilgi alabilirler. Aynı zamanda uygulamayı indirecekleri yerlere direkt ulaşabilirler. Evet. Otsimo.com adresinde aileler için 100'den fazla da yazı yayınladık. Bu sayede biraz da olsa ailelere de dokunmaya çalışıyoruz. Umarım herkes faydalanır.
Ne güzel. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz hayatın seslerine konuk olduğunuz için. Sizi yürekten kutluyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar
çok
diliyoruz.
Sağ olun.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, bir genç girişimci, aynı zamanda bilgisayar mühendisi, sevgili Zafer Elcik hayatın seslerinin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyor ve yine müzik diyoruz.
Ruhidir benim adım, hiç çıkamam evimden, dostlar uydururum hayali, mutluyumdur bu yüzden. Bir çiçek dürbünümden insanlara bakarken istasyon gördüm, trenleri geciken yolcular ellerinde, tek gidişlik bir bilet, henüz bilmeseler de hayat bundan ibaret. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. Eskiden, çok eskiden, ben daha çok küçükken, henüz cennet kumsalı otopark olmamışken, mercanların arasında küçük balıklar vardı, en güzelleri el boyunda, turuncu olanlardı. Bir gün bir rüya gördüm, o turuncu balık benmişim. Büyümem beklenmeden, afiyetle yenmişim. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. Ooh. sırrım var saklarım. Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın. Bu en çok yakandır.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştirmek istiyoruz. Hatay'da bir okul yerleşkesindeki boş alanı değerlendirerek bir kütüphaneye çeviren öğrenci, öğretmen ve veliler İpekli Mendil Öykü Bahçesi adını verdikleri alanda dede ve ninelerin de katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyorlar. Bu etkinlikle ilgili detayları almak üzere Türkçe öğretmeni Sayın Hüsne Tutar telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bize birazcık bu projeden söz eder misiniz lütfen? İpekli Mendil Öykü Bahçesi projesi nasıl ortaya çıktı? Öğrencilerin, üç kuşak bir arada, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin dahil oldukları bir proje herhalde.
Evet, öyle. Şimdi okulumuzun kütüphanesi kapandıktan sonra, yani sınıfa ihtiyaç duyuldu. Dersliğe ihtiyaç duyulunca kütüphane derslere dönüştürüldü. Ortak okuma yapabileceğimiz bir alan kalmadığından velilerle ve öğrencilerle birlikte başka okullarda etkinlikler, başka okulların salonlarında etkinlikler yapmaya başladık. Yazar, öğrenci buluşmaları. Bu etkinliklerimize velilerimizi de davet ediyorduk. Ancak okuma düzeyi düştü, giderek düştü çocuklardan. Bir kütüphanemiz yok. Çocukların kitaba ulaşabilecekleri, rahatça ulaşabilecekleri bir alanımız yoktu. Onun için okulumuzun havalandırma boşluğundan oluşan böyle küçük bir alanı var. Aslında çok da küçük değil. 100 metrekarelik bir alan burası. Ama bakımsız bir alanda. İşte öğrencilerle, velilerle kütüphane haftasında, işte yazarlarla buluşmalarımızda orada bir araya geliyorduk. Ama sınırlıydı buluşmalarımız. Kütüphane haftasında bir araya gelebiliyorduk. Kitap okuyabiliyorduk. Bunu daha da yaygınlaştırabilmek için orayı güzelleştirmek gerekiyordu. İpekli Mendil Öykü Bahçesi'nin eski adı Okuma Bahçesi'ydi sadece.
Hı hı.
Daha sonra öğrencilerle bir araya gelirken orası bakımsız olduğundan öğrencilerin açıkçası çok da hoşuna gitmiyordu. Ben de işte bir çiçekle, bir kitapla böyle başladık hikayemizi aslında. Bir çiçek, bir kitapla. Bir çiçek getirdim, bir çiçek daha derken öğrenciler bunu görünce öğretmenim bizim evimizde de çiçekler var. Biz de getirebilir miyiz, koyabilir miyiz? Çok güzel olur dedim. Getirin, burayı güzelleştirelim. Çok güzel bir bahçeye dönüştü ama yerler, duvarlar çok kötüydü. Öğrencinin biri, işte öğretmenim benim babam boyacı, boyası aslında güzel olmaz mı? Çok iyi olur dedim. Başka bir öğrenci çiçekle katkı sağladı. Bir başkası kitapla. Böyle başladık hikayemizi aslında.
Dolayısıyla bir kütüphane işlevi kazandırdınız oraya.
Evet.
Peki bu Öykü Bahçesi'ne tabii ki destekler de vardı dışarıdan.
Tabii ki.
Kimler destek oldular? Nasıl destek oldular?
Şimdi velilerimizle ilk önce bahçenin zeminini güzelleştirmemiz gerekiyordu. Çok kötüydü. Velilerimizle birlikte el ele verip hepimizin ortak katkılarıyla çim döşendi, yapay çim döşendi. Sonra kitaplıklar yapıldı velilerimiz tarafından. Yazar Yekta Okopan'ı okulumuza davet etmiştim öğrenci buluşmalarımızda, yazar öğrenci buluşmalarında. İşte bu fikirden bahsettim, Öykü Bahçesi'ne dönüştürmek istediğimi, bir okuma bahçesinin güzelliğinden bahsetmiştim. O da bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sordu. Aslında hiçbir beklentimiz yoktu. Sadece mutluluğumuzu paylaşmak istemiştim. Yok teşekkür ederim demiştim. O zaman biz size kitap gönderelim dedi. İpekli Mendil yazarlarıyla ortaklaşa. Bir kitaplar gönderelim dediler. Ben çok mutlu oldum. Okuma Bahçesi'nin adını da o kitabın adını verdik. İpekli Mendil Öykü Bahçesi'ne dönüştürdük.
Evet. Yekta Kopan speaker, seslendirme sanatçısı değil mi?
Evet.
Evet.
Ve yazar.
Ve yazar.
Evet.
Hı-hı. Dolayısıyla evet. İpekli Mendil Öykü Bahçesi'ne büyük destekleri olan.
Evet.
bir kişi. Evet. Şimdi üç kuşak birlikte okuyoruz dediniz. Bu üç kuşağın buluşmasından da söz eder misiniz biraz lütfen?
Şimdi okuma düzeyimiz düşünce okulda, ben velilerle, çocuklar hani bir araya getirmek çok kolay, tamam, velileri de okumayı evde de yapabilsinler diye her toplantıda aslında mutlaka bir okuma saati belirlemelerini istemiştim. Bazı veliler uyguladı bunu, çok da güzel sonuçlar aldılar. Ama bunu daha da yaygınlaştırmak için velileri okula davet ettim. Okulda birlikte okuyalım, öğrencilerimiz örnek alsınlar bizleri. Hani öğüt vermek çok kolay, öğüt verirsiniz ama onlar çok tutulmaz. Hani örnek olmak gerekiyor diye düşünüyorum dedim velilerime ve bu şekilde bir araya geldik. Okumalara başladık. Daha sonra bunu birazcık daha yaydık. Velileri, büyük anneleri, büyük babaları, çocukları, okulumuzun öğretmenlerini, müdürümüzü, müdür amcalarımızı hep birlikte okumaya başladık. Geçen sene aslında bu çalışmanın 5-6 yıl öncesi var. Ama 2 yıldır çok etkin bir şekilde uyguluyoruz. Ve çok güzel sonuçlar alıyoruz.
Ne güzel. Türkiye'nin başka illerine de yayılması dileğiyle diyelim. Ve Sayın Hüsnü Tutar, belki bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında kitap bağışında bulunmak isteyenler olabilir. Onlara evet. Verebileceğimiz bir adres var mıdır ya da bir size ulaşabileceği bir telefon numaraları?
Evet, bir adresimiz var. Hatay Defne Sümerler Ortaokulu.
Evet, buradan ulaşabilirler diyorsunuz. Evet. Ve sizi kutluyoruz böyle bir çalışmadan ötürü. Size kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Çok teşekkür ederim.
Az önce de söylediğim gibi pek çok ilimize de yayılması dileğiyle diyelim. Ve çocuklara da, oradaki öğretmenlere sevgilerimizi, saygılarımızı dedelere, ninelere yollayalım. Sağ olun, var olun, hayatın seslerine konuk olduğunuz için.
Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Hatay'daydık. Türkçe öğretmeni Sayın Hüsnü Tutar, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu ve şimdi yine müziğe dönüyoruz. Dünden kalanlar. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'nin son bölümündeyiz. Dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün kadın kadına kahraman Türk kadınlarından söz edeceğiz. Evet. Tabii bugün nereden aklımıza geldi? Nene Hatun'un ölüm yıldönümü. Evet. Dolayısıyla kahraman bir Türk kadını. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Onu anarak diğer tarihe mal olmuş kadınlarımıza geçelim.
Aslında Nene Hatun milli mücadele döneminde de yararlılıklar gösteriyor ama ondan öncesinde 93 Harbi diye bildiğimiz 1877-78 Rus Savaşı'nda asıl yani ünlenmesi, hı hı, Aziziye kahramanı olarak bilinmesinin sebebi o. Ama bizim genellikle daha çok kadın kahraman dediğimizde aklımıza milli mücadele geliyor. Yani milli mücadele sürecinde kahramanlık göstermiş. Bu anlamda belki Nene Hatun bir fark yaratıyor diyebiliriz. Daha öncesinde de bunu örneklediği için. Fakat tabii o dönemlerde bu bilinmiyor.
Evet.
Çok sonrasında 1937'lerde bir röportaj sırasında keşfediliyor. Yani kendisi bahsediyor, hı hı, röportajda. Oradan yola çıkarak tanınıyor ve ondan sonrasında kendisi adına işte Tabya'da, Aziziye Tabyası'nda bir heykel dikiliyor, anıt dikiliyor. Ve orada da hani kadınlarımıza da bir teşekkür. Sadece çünkü bu Rus Savaşı'nda Nene Hatun da değil, bütün eşleriyle beraber bütün kadınlar, gelinlik kızlar, orada da Tabya'da da bu yazıyor zaten, gelinlik kızlar, genç kızlar, kadınlar hep beraber karşı koyuyorlar Ruslara. Yani çok net olmamakla birlikte 1857'de Erzurum Pasinler'e bağlı Çepniler köyünde dünyaya gelmiş. 20 yaşları civarında işte patlak veriyor 93 Harbi ve bu şeyden, hani bu savaşta aslında eşi evde bırakıyor onu. Erzurum'a girdiklerini öğreniyor Rusların. Ve sen evde kal, çocukla ilgilen. Daha henüz 3 aylık bir bebeği var çünkü. 4 oğlu, 2 kızı var. Sen evde kal, bebekle ilgilen diyor. Fakat yani düşündüğü şey şu. Eğer düşman bu kadar buraya kadar geldiyse zaten hani hep beraber mücadele etmemiz lazım. Ben nasıl evde oturabilirim diyor. Ve diyor ki yani sen onu bana emanet ettin diyor Allah'a. Ben de sana emanet ediyorum. Belki diyor annesiz yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz. Zaten ondan sonrasında, hı hı, bir hayatı olmayacak diye düşünerek eşi evde bırakmış olmasına rağmen arkasından satırını alarak ve bir gün öncesinde, bir iki gün öncesinde anlatılana göre Hasan adlı bir kardeşi varmış. O da ölmüş. Kucağında yaralı olarak geliyor. Ve kucağında ölüyor. Bir de artı tabii onun verdiği bir intikam duygusu da var diyelim yani o ölümün, evet, arkasından. Koşa koşa eşinin arkasından Tabyalara doğru, Aziziye Tabyası'na doğru koşuyor. Tabii düşmanın silahları kuvvetli. Yani çok ciddi bir mukavemetle karşılaşıyorlar ama hiçbir şekilde yılmıyorlar. Ve bizim halkımızın elinde de tırpan, satır, balta, hı hı, yani elinde ne varsa artık, yani silahı olmayan herkes elinde, evinde ne bulunuyorsa onlarla gidiyor. Dolayısıyla Ruslar karşılarında böyle bir mukavemet görünce çok şaşırıyorlar ve yani silahlarla ilk gelen grubu maalesef şehit ediyorlar. Hı hı. Ama hiçbir şekilde yılmıyor arkasından gelenler. Kendisi de zaten anlatırken o günleri öyle diyor. Yani kaç defa satırı kaldırıp indirdim bilmiyorum diyor yani. Ölüm korkusu olmaksızın artık hani vatan derdine düşerek, can derdinden geçip gerçekten çocuğundan falan geçip böyle bu şekilde fedakarane savaştıkları için kurtulmuş hakikaten. Yani Ruslar yarım saat dayanabilmişler bu mukavemete. Tabii Ahmet Muhtar Paşa'nın da çok ciddi orada bir yararlılığı var. Bütün halkı da o anlamda cesaretlendiriyor. Ama yani anladığımız şu ki sadece Nene Hatun değil, Nene Hatun'un yanında pek çok orada mücadele eden Türk kadını var. Hı hı. Özellikle şeyde Tabya'nın orada yazılan şeyi belki söyleyebiliriz.
Evet.
Pardon, Nene Hatun'un kendi söylediğini söyleyebiliriz. Diyor ki Mecidiye tabyalarını aşıp düzlüğe indiğimiz zaman düşmanın kulaklarımızı sağır eden tüfek ateşleri altında yaralanana, ölene bakmadan ileri atırdık. Bazen satırla, bazen taşla vuruyor, önümüze çıkan her Rus'u devirerek tabyalara doğru ilerliyorduk. Asker kardeşlerimiz bir taraftan, biz bir taraftan tabyalara giriverdik. Sonrasında kendisi hani dediğim gibi geç fark ediliyor. Yaklaşık işte 1952 yılında 3. Ordu'nun nenesi olarak ilan ediliyor. Hı hı. Ve öldüğü yıl anneler gününde de yılın annesi olarak ilan ediliyor. Hı hı. İşte 1955 yılında 22 Mayıs'ta maalesef zatürreye yenik düşerek 98 yaşında ölüyor. Yani çok da uzun da yaşamış. Çocukları da cephelerde dediğim gibi milli mücadeleye katkıda bulunmuş. Birinci Dünya Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda çocuklarını da kaybetmiş bir iki oğlunu. Yani ailecek bir katkıları var ama Nene Hatun bayraklaşan isimlerden bir tanesi. Bir tanesi. 93 evet. Harbi itibariyle. Gelelim milli mücadele dönemine. Tabii milli mücadele döneminde işgaller başladığından itibaren, mütareke döneminin arkasından işgaller başladığından itibaren kadınlar da erkeklerle birlikte bu işgallere dur demenin yolunu arıyorlar. Çünkü bunu bir namus meselesi olarak görüyorlar. Yani vatan toprakları elden gittikten sonra artık hiçbir şeyin anlamı yok. Dolayısıyla esir düşmüş olmamız yani bizi koruyacaklarını iddia ediyorlar bu kişiler diyor. Hı hı. Konuşan kadınlar mitinglerde. Ancak nasıl koruyacaklar bizi? Yani biz bir anlamda sömürge olacağız. Sömürge olmamız demek de büyük bir evin hizmetçisi olmak demek. Oysa küçük bir evin sahibi olmak çok daha güzel değil mi diye çok büyük halk kitlelerini böyle cesaretlendirecek. Evet. Yani biz kadınlar olarak bile cesaretliyiz. Siz ne duruyorsunuz demek istercesine büyük halk kitlelerini ya da kara propagandaya yenik düşerek, hı hı, karşı propaganda yapanlara ikna etmek üzere, milli mücadeleye ikna etmek üzere kadınların ciddi faaliyetleri var. Cemiyetler kuruyorlar. Ama bunun dışında da isim isim, hani hepsini şimdi, hı hı, söyleyemeyiz ama belki programımızın bitimine kadar kaç, evet, tanesini söyleyebilirsek, sayabilirsek. Bir de böyle isim isim milli mücadelede gerçekten yararlılık göstermiş kişiler var. Mesela bir tanesi Münevver Saime. Darülfünun'da öğrenci Münevver Saime bu işgaller başladığında. Ve Kadıköy mitinginde işgal kuvvetleri tarafından tutuklanmasına neden olan bir konuşma yapıyor. Bu konuşmasında diyor ki her Türk'ün söylemek istediği fakat niçin bilmem yüksek sesle söylemekten çekindiği birkaç sözü ben açıkça söylemek isterim. Yani bir cesaret gösteriyor. Bir, hı hı, daha öğrenci, evet, bir kadın hem de o dönemde ve öğrenci, yani gerçekten büyük, hı hı, cesaret. Evet, açık söylüyorum kardeşlerim, aldatıcı kaynakların yazdıkları haberlere inanmayın. Biraz önce söylediğim işte. Fakat hangi hudut dahilinde bizim toprak bütünlüğümüzü muhafaza edecekler? Bu açıklanmadıkça Türkiye'de barış mümkün olmayacaktır. Ben bu kanaatteyim. İsyan etmeyecek bir Türk kalbi de tanımıyorum. Yani herkesin buna fiilen karşı, hı hı, çıkması gerektiğini söylüyor. Daha sonra hemen işgal kuvvetleri tutukluyorlar kendisini. Fakat bir yolunu buluyor. Ve milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçiyor eşiyle birlikte ve adı Asker Saimi oluyor. Gerçekten çünkü Garp cephesinde, Batı cephesinde, hı hı, görevlendiriliyor. Cephe gerisinde, yani cephede görevler aldığı gibi cephe gerisinde de istihbarat işleriyle ilgili önemli görevleri başarıyor. Ve İstiklal Madalyası veriliyor kendisine. Savaştan sonra da öğretmenlik yapıyor. Mesela gene çok ismini duyduğumuz Fatma Seher Elden. Ama biz nasıl biliyoruz? Kara Fatma, evet, olarak biliyoruz kendisini. Yusuf Ağa'nın kızı, Erzurumlu ve binbaşı eşi. Yani çok farklı yerlerde savaşmış, sadece Erzurum'da değil. En ünlü, milli mücadelenin en ünlü ismini duyduğumuz kadın savaşçılarından. Zaten hani yapılan araştırmalarda en iyi bilinenlerden bir tanesi olduğunu söylüyor öğrencilerin. Çünkü Kara Fatma'nın, Nene Hatun'un fotoğrafları tarih kitaplarında var. Ama pek çok kadın kahramanımızın mesela maalesef ismi geçse bile resimleri yok. Mesela şöyle bir şey düşünüyorum, belki kadın kahramanlarımız diye ya da tarihe ismini yazdırmış kahramanlarımız deyip erkeklerle beraber kadın kahramanların da kitaplarda yer alması onların daha çok kitleler tarafından, gençler tarafından bilinmesine neden olabilir. Çünkü sadece tarihi, milli mücadeleyi ordu kazanmış ve bu ordunun içerisinde kadınların hiç yeri yokmuş gibi bir algı doğuyor. Oysa kadın erkek birlikte savaşıldı. Kaldı ki Atatürk de dünyanın hiçbir kadını Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez diyor yani. Evet. Gerçekten çünkü çok fedakarlıkla çalışıyor.
Yine ismi geçmiyor olabilir
ama tabii Şerife Bacı, Kastamonulu Şerife Bacı bunlardan bir tanesi. O da mesela şehit düşüyor. Çok
donarak ölüyor.
Evet şehit düşüyor. Çünkü çocuğunun üstündeki battaniyeyi cephane ıslanmasın diye cephanenin üzerine, hatta kendisini siper ediyor cephane ıslanmasın diye. Özellikle bu İnebolu hattından geldiği için silahlar, cephanelerin taşınması Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı cephelere çok önemli. Yani sadece bir taşıma işiymiş gibi görünmekle birlikte aslında cephedeki askere o kadar büyük bir destek ki. Dolayısıyla böyle hani bu isimlerin daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Birkaç isim sadece gençler tarafından biliniyor. O da çok fazla değil yani %20.
Bunlardan biri Halide Edip. Evet, Halide Edip'in Kemal'in ünlü, yanında yer almış olmasından dolayı savaşlarda özellikle.
Hem mitinglerde çok cesaretli ve cesur konuşmaları, hem bilinçli. Hani o anlamda çok bilinçli bir kadın, hem de aynı zamanda hakikaten yer de alıyor. Hani milli mücadele cephelerde de yer alıyor. Kara Fatma özellikle dediğim gibi hani özellikle eşinin ölümünden sonra eşinin yerini doldurmak istiyor. Diyor ki yani onun yapamadığı işi bundan sonrasında ben yapacağım ve bayağı bir müfreze kuruyor. Yani bayağı bir kendine ait bir asker kuvveti kuruyor. Yaklaşık bir 150 kişilik bir milis gücünün başına geçiyor ve çok farklı yerlerde işte 1. 2. İnönü muharebelerinde, Dumlupiran Savaşı'nda, Sakarya Savaşı'nda kendi milis güçleriyle birlikte savaşa katılıyor. Yani basbayağı savaşıyor diyelim burada. Yine kendisine de üsteğmenlik maaşı bağlanıyor. Üsteğmenlik maaşını bile, yani bir üsteğmenlik seviyesine kadar geliyor. Ben bütün mücadeleleri vatanım ve milletim için yaptım. Hiçbir beklentim yok diyerek Türk Kızılay'ına bağışlıyor mesela. Yani bu insanların hiçbirisi de böyle zenginlik içerisinde falan ölmüyor. Yaşamıyor. Çoğu hatta yani gerçekten çok sıkıntılı hayatlar yaşamışlar. Kahramanlıklarına rağmen, hani erkek kahramanlarımız gibi maalesef kadın kahramanlarımızda da aynı şey söz konusu. Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti mesela çok özellikle o bölgede işlev gören ve milli mücadeleye çağrıda bulunan, güçlendiren oradaki milli mücadeleyi bir cemiyet. Ve Melek Reşit Hanım bunların başında da. Melek Reşit Hanım da özellikle erkek ve kadın birlikte savaşmak gerektiğini ve biz mutlaka hani ya istiklal ya ölüm, kadın ve erkek olarak bizi geride bırakmayın, biz de sizinle birlikte savaşacağız diyor. Buradaki bütün kadınlar aynı şeyi savunuyorlar ve özellikle hani benim çok hoşuma gitti şu, demiş ki bu sevgili Müslüman topraklarının her karışında bir şehidimiz vardır. Bu mübarek toprakların müdafası kadın erkek hepimizin borcudur. Çünkü hanımlar biz de vatanın anasıyız. Yani şimdi erkekler biraz küçümsüyorlar. Hani savaşabilirler mi ki diye. Evet. Daha duygusal olduklarını düşünüyorlar ama onlar ısrarla biz de bunu yapabiliriz. Biz de bu vatanın anasıyız ve vatanı kurtarmaya en az sizin kadar istekliyiz diye öne atılıyorlar.
Ki Kurtuluş Savaşı'na çok büyük katkıları var. Bütün bu saydığınız kadınların ve daha adını sayamadığımız nicelerinin. Evet. Hepsinin ruhları şad olsun,
diyelim. Sayamadık.
Ve çok teşekkür edelim sevgili Gülün Karabağ. Haftaya yine birlikte olacağız.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Siz de sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkente bekliyoruz sizi. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri. Yamama'yı. Kullanmaya, suya dayanıklı cam.